Ayrım 30, sayfa 311. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. O yazın ilk iki ayını Sude Side'de kalbi kırık geçirdi. Annesiyle babasının Enver'in kocaman bir budala olduğunda ısrar etmelerinin hiçbir faydası olmadı. O güne kadar üzerinde durmadığı, hatta farkına dahi varmadığı öz gerçeğiyle baş etmesi kolay değildi. Anneannesi, Gerhard dedesi ve annesi resmen Yahudiydiler. Bunu sindirmesi, kabul etmesi gerekiyordu. Bu yaşına gelene kadar hiçbir sıkıntı yaratmamış olan durum, birdenbire taşınılması zor bir yük gibi omuzlarındaydı şimdi. Enver, onu Alman asıllı olduğu için değil, Yahudi olduğu için istememişti. Babası Hitler'e hayranmış. Yani adam resmen Yahudi düşmanıymış. Koca okulda bulduğu tipe bak. Ya başka babalar da Enver'in babası gibi düşünüyorlarsa? Ya gizli bir faşist yatıyorsa kalplerinin bir köşesinde? Ne haksızlıktı bu ya? Hayatı boyunca birkaç bar mitzva, iki düğün ve bir cenaze dışında gitmişliği yoktu sinagoga. Şabat dualarına, özel günlere bazen annesi giderdi. Onu hiç zorlamamıştı. Tut ki ibadetini eksiksiz yapmış olsa onun dininden kime ne? Ne karışıyor Enver'in babası onun ibadetine? Yahudi olmak kötü bir şeyse babaanneyle Nazmi dede nasıl kabul etmişlerdi tek oğullarının bir Yahudi kızıyla evlenmesini? O gece sabaha kadar uyumadı Sude ve ertesi gün aklını kurcalayan soruyu hiç çekinmeden sordu dedesine. Yalnız kaldıkları bir zamanı değerlendirip. Annen bizim kucağımızda büyüdü. Apartmana geldiklerinde daha yaşına yeni basmıştı. Biz onu çok sevdik. O bizden biriydi dedi Nazmi dede. Ya tanımadığınız bir Yahudi kızıyla evlenmek isteseydi babam? Çocuklarını Müslüman olarak yetiştirecekse kabul ederdik. Ben Müslüman mıyım sence dedi? Elbette. Ama ben namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum. Hatta sen ve babaannem de öyle. Nazmi Bey bir süre konuşmadı, sonra gözlerini gözüne dikmiş yanıt bekleyen torununa, ''Zamanın ruhu her şeyden güçlüdür kızım.'' dedi. ''Zaman insanı kendi ruhuna boyun eğdirir. Sen en iyisi kalbinin içine bak. Orada ne varsa odur.'' Sude'nin kırık kalbinin içi bomboştu. Kendini hiçbir dine ait hissetmediği gibi hiçbir kimseye sevgi de duymuyordu. O yazı Side'de böylesi depresif bir havada suskun ve durgun geçirdi. Oysa babaannesi Side'ye 10 günlüğüne tatile geldiğinde aşağı yukarı her gün seni kimler almaz diye kafasını ütüleyip durmuştu. Anneannesi hayatta her şeye hazırlıklı ol. Bak, Hena gibi bir deli az daha benim yuvamı yıkıyordu. Ben izin vermedim. Bir salak oğlanın seni üzmesine de sen izin verme demişti. Annesi de Frankfurt'a gidip üniversitene yazılınca dünya gözüne bambaşka gözükecek. Kim bilir kimlerle tanışacaksın orada, aşık olacaksın. Kimse sana ne olacağını dayatmayacak. İstediğin gibi olma özgürlüğünden daha değerli ne var ki hayatta? Demişti. Bilmiyorum anne, şu hayatta en değerli şey nedir, gerçekten bilmiyorum diye yanıtlamıştı Sude. Side'den ayrılmasına 10 gün kala Sude Korhan'la tanıştı. Akşam vaktiydi. Son günlerde sık yaptığı gibi antik tiyatronun üst basamaklarından birine tünemiş güneşin batışını seyrediyordu. Bir klik sesi duydu. Oralı olmadı. Bir klik daha, klik, klik. Arkasına dönüp baktı. Saçı sakalına karışmış, şortlu bir tip basamakları ikişer üçer atlayarak yanına geldi. ''Resminizi çektim.'' dedi. ''Neden?'' ''Bir sergi açacağım. Konusu yalnızlık. İzin vermezseniz resminizi kullanmam. Ama arkadan çektiğim için kimin resmi olduğu hiç belli değil. Ne alakası var benim arkadan çekilmiş resmimin yalnızlıkla? Sırtınız ve omuzlarınızın duruşuyla tam bir yalnızlık abidesiydiniz. Böyle bir kanıya vardığınıza göre siz deli olmayasınız. Deli olmayı yeğlerdim. Ama ben de bir yalnız kişiyim. Bu nedenle yalnızlığı yansıtan vücut dilini iyi bilirim ve de gözleri. Sude ani bir refleksle gözlerini elleriyle kapattı, bir süre öylece kaldı. Bir arkadaş isterseniz size... İstemem. Kalkıyordum zaten. Biliyorum. Nereden biliyorsunuz? Sırtlardan ve omuzlardan niyetle mi okuyorsunuz yoksa? Hep aynı saatlerde güneş eliyle işaret etti. Şu taşın ardında kaybolunca kalkıyorsunuz. Ayağa kalktı Sude. Siz ne hakla gözetliyorsunuz beni? Gözetlemiyorum. Siz benim tam göz hizama gelip duruyorsunuz. Bakın, evim şurada. Parantez içinde bu kez eliyle evinin yerini gösterdi. Ben avluda durduğumda tiyatroyu görüyorum ve haftalardır sizi de görüyorum haliyle. Ne iş yaparsınız siz? İş yapmam da resim yaparım, yemek yaparım, fotoğraf çekerim, flüt çalarım, kitap okur, bazen de yazarım. Boş gezenin boş kalfası yani. Aynen. Miras yedi misiniz? Miras yemem. Gurmeyim ben. Elimle yaptığım turşudan ve vişneli vodkadan tatmak isterseniz buyurun evime size tattırayım. Sude karşısındaki saçlı sakallı adama alıcı gözle baktı. Güneşte kalmaktan derisi bakıra dönmüş, saçlarının rengi ise iyice açılmıştı. Gözleri ela mıydı bilemedi. Ondan uzun olduğuna göre uzun boylu sayılırdı. Tuhaf bir şekilde itimat telkin ediyordu. Adım Korhan, dedi. Ben de Sude'yim. Bir saat sonra Korhan'ın yörenin özelliklerini yansıtan taş evinde Korhan son çektiği fotoğrafları yıkarken Sude vişneli vodka içiyor, duvarlardaki resimleri inceliyordu. Denizle ilgili sulu boyalardı çoğu. Kendi mi yapmıştı acaba? Ev öylesine yalın ve zevkliydi ki, her şey o kadar aslına uygun restore edilmişti ki, belki de bir mimardı Korhan. Merak ediyordu ama yeni tanıştığı bu adama kimin nesi olduğunu sormayacaktı. Kendi hakkında bilgi de vermeyecekti. Sude ikinci saatin sonunda Korhan'ın önüne dizdiği fotoğraflarına bakıyordu. İlk resimde güneşin huzmeleri saçında patlamış, başının üzerinde bir hare oluşturmuştu adeta. Omuzları, ne tuhaf, omuzlarıyla ağlıyor gibiydi. Bir sonraki resme baktı, o da arkadan çekilmişti ama sanki yüzünün ifadesini sırtında taşıyordu. Nasıl bir fotoğrafçıydı bu adam? Bu hiç tanımadığı ama fotoğraflarıyla tıpkı bir büyücü gibi onun kalbinin acısını sırtında yansıtan yabancı. Korhan gelip yanında oturdu. ''Neden bu kadar üzgünsün güzel kız?'' diye sordu şefkatle. Başını, hakkında adından başka hiçbir şey bilmediği adamın omuzuna dayadı Sude. ''Üzgün değilim, sadece yalnızım.'' dedi. 3 saat sonra küçük vodka şişesinin dibi gözüktüğünde Korhan, Sude'nin ay sonunda İstanbul'a, daha sonra da eğitim için Frankfurt'a gideceğini öğrenmişti. Eliyle Sude'nin yüzüne düşen saçını geriye itti ve onu dudaklarından yumuşacık öptü. Öylece yan yana, omuz omuza uzun bir süre daha oturdular. Sonra Sude ayağa kalktı, gitmeliyim dedi. Gitme, evden merak ederler. Evine git şimdi ama sonra gel ve benimle kal. İstanbul'a da, Frankfurt'a da gitme. Seninle kalırsam ne yaparız? Yemek yaparız, resim yaparız, fotoğraf çekeriz, kitap okuruz, yürürüz, yüzeriz, yöreyi gezeriz, sevişiriz istediğin takdirde. Biliyor musun, ben yarı Yahudiyim, dedi Sude damdan düşer gibi. Bundan bana ne, dedi Korhan. Yani benim Yahudi olmam seni şey etmiyor mu? Ne etmiyor mu? İrkiltmiyor mu? Ben Filistinli değilim ki. İyi, o halde yarın görüşürüz gün batımında, dedi Sude. Çıktı Korhan'ın taş evinden, antik tiyatronun basamaklarından seke seke indi, koşarak evinin yolunu tuttu ve mutfakta akşam yemeğinin bulaşıklarıyla uğraşan annesinin başına dikilip dedi ki, Galiba hayatımın erkeğini buldum anne. Biraz çabuk olmadı mı diye sordu Suzan. Bu sabah kalbin bomboş diye şikayet ediyordun. Korhan, tanıştığım kişi yani. Benim Yahudi kökenli olmamı hiç ırgalamadı. Birincisi, yemeğe gelmeyeceğin zaman haber ver. İkincisi de, bu söylediğin sebep Korhan'ın hayatının erkeği olması için yeterli değil. Seni memnun etmek de mümkün değil, dedi Sude annesine. Sonraki günlerde Sude sabahlarını ailesiyle birlikte denizde geçirdikten sonra akşamüstleri Korhan'ın evine gitmeye başladı. Annesiyle babası tepki göstermesin diye haftanın bir iki akşamı yemeğini evinde yiyor, yemekten sonra hemen fırlıyordu. Korhan'ı evde bulamazsa sahilde yaktığı ateşin yanında sabah harabeleri gezdirdiği yerli ve yabancı turistlere gitar çalarken buluyordu. Herkes dağıldıktan sonra sarmaş dolaş Korhan'ın evine yürüyorlardı. Bazen sevişiyor, bazen de saatlerce fazla konuşmadan yan yana oturuyorlardı. Sude, "Böyle uzaklara bakarak neler düşünüyorsun?" diye sordu Korhan'a. Verandada sessizce oturdukları bir gün. "İç sesimi dinliyorum." "Neler söylüyor sana iç sesin?" "Her saniyemin kıymetini bilmem gerektiğini." "Ama saniyelerini değerlendirmiyor, hep boşa akıtıyorsun Korhan. Ne bir ailen, ne doğru dürüst bir işin var." "Huzurum var." Dünyadaki en değerli şey huzurdur. Aşk da değerlidir. Gel, o halde aşk yapalım. Sude'yi kucakladığı gibi evin içine taşıdı Korhan. Ağustos ayı böyle keyifli, mutlu ve huzurlu günlerle dolu geçti. Eylül ayının ortalarında Sude annesine, "Ay sonunda dedemlerle Frankfurt'a da gitmeyeceğim, sizinle Ankara'ya da gelmeyeceğim," dedi. "Üniversiteye kaydın yapıldı, paran ödendi. Ne demek şimdi bu?" diye itiraz etti Suzan. "Sen bana istediğin gibi olma özgürlüğünden daha değerli ne var ki bu dünyada?" dememiş miydin? "Ben burada kalmayı seçtim." "Mevsim geçti miydi? Burada her yer kapanır. Patlarsın kızım. Ne yapacaksın Side'de kış boyunca?" "İç sesimi dinleyeceğim ve kendimi bulacağım anne. Babamın, senin ve büyük annemlerin dümen suyundan kurtulup kendimi bulacağım." Suzan kızına baka kaldı. İç sesini dinlemek filan. Nereden çıkarıyordu bu başından büyük lafları? Mutlaka o adamdan öğrenmiştir diye düşündü. Sonra gözyaşları içinde kocasına koştu. Demir, ne olur konuş onunla. Hayatının en büyük yanlışını yapıyor. Böyle önemli bir kararı tek başına almak için daha çok genç, diye yalvardı. Yasalar ondan yana güzelim. 18'ini doldurmamış olaydı onu sırtıma vurur evimize taşırdım. Ne yapacağız o halde? Hayatını yaşamasına izin vereceğiz. Bırak bir yıl ne istiyorsa yapsın varsın. Üniversiteye bir sene sonra gider. Bunu niye yapıyor biliyorsun değil mi? Anne tarafı Yahudi diye o sersem Enver'in yüzünden manasız bir komplekse kapıldı. Madem öyle, kompleksinden kurtulması için ona fırsat verelim, dedi Demir. Suzan o andan itibaren uykusuz geçen gecelerinde annesiyle babasını uyandırmamaya dikkat ederek evinin içinde dolanıp durmaya başladı sabahlara kadar. Gencecik kızını bir yabancıya emanet edip nasıl gidebilirdi? Sude'nin reşit olması yeterli miydi? Daha çocuk sayılırdı o. Endişelerini annesiyle paylaşacak olsa, Elsa ona, "Sen de bana az mı yaptın, evlenmeden hamile kalmıştın," demez miydi? İlk kez annesinin ona gösterdiği tepkiye hak veriyordu ki hiç de aynı şey değildi. Demir'le o deli gibi aşıktılar birbirlerine. Sevgilerinden emindiler. Üstelik ana babalarının burunlarının dibinde yaşıyorlardı. Oysa ondan, liseden yeni mezun olmuş kuzusunu, kimin nesi olduğunu bilmediği, kendinden 10 yaş büyük bir adamla evine uzak bir kasabada bırakıp gitmesini istiyorlardı. Ve Demir ilk kez destek olmuyordu karısına. Saatin kim bilir kaçıydı, şafak sökmemişti henüz. Suzan evin kapısını yavaşça aralayıp bahçeye süzüldü. bahçe şezlonguna nemli olmasına hiç aldırmadan oturdu ve birden bir el sırtına dokunmuş gibi irkildi. Arkasına dönüp baktı, kimseler yoktu. Ufukta kızıllığın ince bir çizgi gibi belirdiği doğuya döndü yüzünü. Ellerini dua eder gibi açtı ve böyle çaresiz kaldığı, ne yapacağını bilemediği çok eskilerde kalmış bir anı hatırladı. Bir sınıf arkadaşının Pera Palas'taki düğününe katıldığı için o gece madamın evinde kalmış, hiç uyumamış, pencerenin önüne tünemiş, şafak sökmesini bekliyordu. Madam usulca bir şal bırakmıştı omuzlarına ve ona ''Suzim, hayatını sakın gururuna esir etme.'' demişti. ''Hayat sandığın gibi çok uzun değil kızım. Göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Yılların nasıl dört nala koştuğunu fark etmiyorsun. Bir de bakmışsın ki çok geç olmuş. Sevdiğinden saklama duygularını, aç gönlünü ona.'' Anasının kanatlarına sığınan bir yavru kuş gibi başını madamın göğsüne dayamış, sonra da uyku yorgunluktan uyuyakalmıştı pencerenin önündeki divanda. Annesine açmaktan kaçınacağı sırlarını madamla paylaşırdı. Şimdi ödüyordu işte kendi anasına uzak durmanın vebalini. Sude de onunla hiçbir sırrını paylaşmıyordu, ona derdini dökmüyordu. Diyelim ki Elsa kızının bir Müslümanı sevmesinden hoşnut değildi. Bu yüzden açılamamıştı Suzan annesine. Sude'ye ne oluyordu da sakınıyordu kendini anasında? Ah, o da nesi? Sırtına o şey dokundu yine. Dönüp bakmadı bu sefer, anladı. Demir sabahlığını bırakıyordu omuzlarına. Donmuşsun, rutubet var Suzişim. Gel içeride düşün ne düşünüyorsan. Ya da düşünme be. Her şey olacağına varıyor nasılsa. Koca kız oldu Sude. Onun da yuvadan uçma vakti geldi. O tek başına ama. Olsun. Doğru insanı bulana kadar bırak tek başına uçsun. Kafesinde kalırsa çok mutsuz olur. Hesabını da bize yazar. Ayağa zorlanarak kalktı Suzan. Her tarafı tutulmuştu. Kocası kollarıyla sardı onu. Yavaş adımlarla evlerine yürüdüler. O da benim gibi mutlu olsun diyorsam çok şey mi istiyorum? Onun mutluluk reçetesi başka karıcığım. Kızını illa kendine benzetmek istiyorsan evet çok şey istiyorsun. Hatta imkansızı istiyorsun. Suzan yatağına girdi, kocasının kollarına sığınıp dertop oldu. Demir pikeyi başının üzerine kadar çekti Suzan'ın. Ağarmaya başlayan gün ışığı rahatsız etmesin diye onu. Kim bilir, belki Korhan da aynı özeni gösterecekti kızlarına. Sude'yi onun Suzan'ı sevdiği gibi sevecekti. Pek mümkün olmayacağını bildiği halde samimiyetle diledi bunu Demir. Eylül sonunda Şilimanlar Frankfurt'a, Atalaylar'da Ankara'ya döndüler. Sude o kış Side'de kaldı, Korhan'la. Ayrım sonu. Sayfa 320.